Beyaz Yaka'nın anlam arayışına hoş geldiniz. Ben her zamankinden Tolga. Bu sefer en az benim kadar beyaz yakalı olan Özlem'le beraber sadece insanı konuşmayacağız. İnsanla beraber iş hayatını, aslında bu vesileyle hayatın ta kendisini konuşacağız. Asıl amacımız kendimiz gibi kalırken çalışabilmek, başarılı olurken aynı zamanda kendimizi yaşayabilmek olacak. Evet, şimdi başlıyoruz. Evet, büyük hizmet. Konumuz dal kavukluk. Bu değişik şekilde de tabii ifade edilebiliyor Özlem ama dal kavuk diyelim dedik.
Evet.
Hani
çok tanım... dal kavukça bir tanım bence ama neyse.
Aynen. Şimdi tanım itibariyle aslında yani bugünkü anlamıyla kendin bir menfaat gördüğün için şekilden şekle girebilmek, kendi isteklerini bir tarafa bırakmış taklidi yaparaktan, sana denileni harika yaparak, daha çok insanları iyi hissettirerek bundan çıkar sağlamak anlamına geliyor.
Vay be, yani bir yalakalık ancak bu kadar profesyonelce tanımlanabilir.
Aynen. Dal kavuk da nereden geliyor biliyor musun? Şimdi dal kelimesi aslında sallamak kelimesiyle bağlantılı eskiden.
Hmm.
Şimdi dal kavuk, kavuğu sallamak. Yani hani tabi paşam, tabi efendim, tabi hünkârım var ya, emredersiniz paşam.
Ha.
Şimdi dal kavuk olunca diyorlar ki adamın kavuk yerinde durmuyor ki, sürekli sallanıyor. Adam sürekli baş eğiyor.
Oo,
sürekli
iyi.
Bir eyvallahı var demek oluyor.
Süpermiş ya.
Şimdi aslına bakarsan bu karşıdaki kişinin kazandığını zannettiği fakat dal kavukluğu yapanın kazandığı bir oyuna dönüşüyor.
Hmm.
Yani şunu diyebiliriz. Kariyer yapmanın 1001 yolu var. Bunlardan biri de rahatlıkla bu diyebiliriz. Çünkü örnekleriyle karşılaşıyoruz.
Şey gibi, yuvayı dişi kuş yapar, kariyeri dal kavuk kişi yapar falan gibi.
Aynen öyle. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Bu şekilde yaptığın kariyerlerde bu tavrı sergilediğin insanlar sahneden çekildiklerinde veya gerçekten bir iş yapman gerektiğinde de bu illüzyon dağılıyor.
Abi şöyle, şimdi bence ikiye ayırmak lazım. Çünkü yani şimdi belimizde bir sürü silah var, tamam mı? İş hayatında. Terfiye giderken de o silahlar var. Bence dal kavukluk da ya da işte yaranmaya çalışmak da bunlardan bir tanesi. Şimdi dozajında kullanabilirsin sen bunu. Yani bunun üzerine de kurabilirsin. Var böyle şirketler. Yani ben de küçük şirketlerde çalıştığım zamanında, patron şirketleri. Gerçekten böyle hani yalakanın hası, böyle ne diyeyim sana, patron sevici karakterlerin yükseldiği durumlar var. Fakat bir tık daha yapı büyüyünce, tepedeki patron da bir tık daha profesyonel yöneticilere işi bıraktıkça bu müessese daha az rağbet görüyor. Fakat bence yine tamamen de %100 yapılmaz değil. Yine dozajında kullanılacak silahlardan bir tanesi. Örnek veriyorum sana. Sen bir terfiye hazırlanıyorsundur. Gerçekten yaptığın işle, işte ne bileyim, duruşunla, sergilediğin kişiliğinle zaten hazır olduğun bellidir. Ama bir toplantıda bir jest yaparak, yöneticinin tam da duymayı istediği bir gaz konuşma yaparak diyeyim buna, ya da tam da kafa sallanması gerektiğine hissedilen bir yerde evet deyip desteğini göstererek bunu kullanabilirsin. Bana göre çok da zararlı değil.
Şimdi şöyle, tamam, kullanabilirsin de az suyu içiyorsun, çoğunda boğuluyorsun. Hani
ya tabii orada, denge orada önemli.
Orada belli bir dozaj var. Ya ben aslında şunu demeye çalışıyorum. Dal kavukluk yapamayanların gözünde çok sıkıntılı bir şey.
Evet.
Fakat dal kavuk yapabilenin gözünde de kendisi için sıkıntılı bir şey. Neden? Çünkü bunu yaptığında bir kere bunun kendi yarattığı bir iç rahatsızlığı var. Artı sen bunun üzerine kurduğun bir iş hayatında gerçek fonksiyonunu yerine getiremez hale gelirsin bir yerden sonra. Yani senin tüm ilerleme ve tatmin kriterin kişiler üzerinden olursa sen aslında orada yapmak üzere bulunduğun işi yapamamaya başlarsın.
Evet, zaten birazcık da onunla doğru orantılı. Zaten ben işi çok yapabilmeye haiz olmadığımı fark ediyorsam kayıyorum biraz daha o tarafa.
Ya, o çok öyle değil. Mesela belli profiller var iş hayatında, o yüzden çok öyle değil dedim. Mesela satışa yatkın departmanlarda, direkt insan teması olan departmanlarda bu vaka daha sık görülür. Çünkü dal kavukluk bir sosyal beceri gerektirir.
Evet, doğru.
Sadece evet diyerek olmaz o. Ya enter'a basmıyorsun yani. Adam karşındaki kişiye, bir de çünkü senin başını eğdin de hünkâr bakıyor, diyor ki niye eğdin? Sen diyorsun ki hünkârım öyle güzel dedin ki.
Diye
bak şu yüzden güzel dedin, bak bu yüzden güzel dedin demesi lazım. Ve bu tabii kalabalık ortamlarda, toplantılarda olduğu zaman otomatik olarak senin bunu niye yaptığın belli oluyor. Ve belli olduğunda aslında sen bunu yapabilmek karşılığında geri kalan kamuoyunu ve arkadaşlarını da kaybedebiliyorsun.
Doğru.
Şimdi burada... Aslında bugün şeyi konuşalım. Böyle insanlarla nasıl baş edebiliriz? Yönetici olarak böyle insanları bir yandan nasıl ayırt edebiliriz? Etrafımızda varsa kendimizi nasıl koruyabiliriz? Bir de en son bunu yapanlara da tavsiyeler verelim.
Tamam.
Bunu nasıl yapabiliriz?
Bak benim kısım orayla birazcık ilgili gerçekten. Hani bunu yapacaksan dozajında araya ufak ufak serpiştirerek nasıl yapabilirsin aslında?
O zaman gel kusura bakma tamam. Lafını böldüm. Ufak bir insan doğasıyla ilgili ufak bir şey belirterek başlayayım.
Hadi bakalım.
İnsanın kaygı mekanizması. Şimdi aslına bakarsan hep konuşuyoruz ya, korku aslında gerçekleşmiş olan ya da birazdan gerçekleşecek olan gerçek bir durumdur. Fakat kaygı aslında senin kafanda yarattığın bir illüzyondur. Bunu çok kez konuşmuştuk. Bu illüzyonu yaratan şeyler senin kafandaki öğelerdir. Dolayısıyla sen bir şeylerin olması kaygısıyla aslında bir nevi bunu yapmaya başlarsın. Hani ben bu şekilde algılanmayayım, aman yanlış anlaşılmasın falan derken kendini bir anda bu rutinin içinde bulabilirsin. Ve bunun içinde bulduğunda sen dal kavuklaşırken diğer tarafta senin dal kavukluğuna, yalakalığına diyelim, aslında zemin veren yöneticin de kaygıları yüzünden bunu yapar.
Doğru.
Çünkü sen bunu yaparak onun kaygılarını elinden alırsın. Mesela bir konuda şüphesi olabilir. Kendisiyle ilgili bir tereddütü olabilir ya da kendisinde hiç olmayan bir vasfı birinden duyduğunda 4 milisaniyeliğine sana inanıyor olabilir, tamam mı? İşte bu ihtiyaçtan dolayı sen karşındaki kişiyle simbiyotik bir yaşam kurarsın.
Ya şey değil mi zaten abi, hepimizin çocukluktan beri temel hayattaki güdülerinden bir tanesi onay almak, kabul görmek.
Evet.
Yani eğer senin yöneticin kendisiyle ilgili onay için dışarıya bakıyorsa, ilk göz göze geleceği kişi de dal kavuk zaten. Yani evet. İlk kafa eğen evet evet çok doğru söylediniz diye onunla haz alıyorsun. O dediğin kaygıda şöyle bir şey var. Sen zaten her zaman doğru olma kaygısındaysan zaten. Her zaman onaylanmak. Her zaman kabul görme kaygısındaysan yönetici olarak zaten önce kendine bakman gerekiyor.
Evet.
Dedik ya ne yapalım diye. Yani dolayısıyla ben neden? Hayatta da bu böyledir Tolga. Sen hayatta da her yaptığın eylemle ilgili dışarıya bakıyorsan kendin olmayı feda etmişsindir. Orada da aynı şekilde yöneticilik vasıfların ve senin yönetici olarak parlayacağın şey neyse onu feda ediyorsun onay almak adına. Herkesin gözüne bakıyorsun, ilk göz göze geldiğinde dal kavuk oluyor zaten.
Aynen öyle. Yani bu biraz ödediğin bedellerle de çok ilgili. Yani sen eğer geçmişte bunu bir bedel olarak ödediysen, birilerine çok eyvallah dediysen, alttan aldıysan, fikrini söylememeyi seçtiysen, birilerinin de sana bunu yapmasını istiyorsun.
Evet.
Mesela hiyerarşik organizasyonlar genelde böyle kuruludur. Mesela bu askeri sistemlerde veya üniversitelerde çok vardır. Birisi böyle daha yeni yardımcı doçent olacağım mı diye gözünü kırparken profesörün doçente davranışını görür. Ondan sonra der ki bir gün ben de profesör olunca işte böyle bu yapacağım. Hakka sahip olacağım. Ya da askeriyede vardır mesela. Asker eşlerinin çıktığı turlar vardır mesela. Böyle teğmenin karısı en kötü koltukta oturur. Öne doğru albayın eşine doğru gider. Bütün kavgayı engelleyen şey şudur. Bizim atıyorum Fırat da albay olacak.
He.
Bir gün, tamam mı? Şimdi ertelenmiş bir şey var orada. Mutluluk. İleriye ötelenmiş bir haz var. Bu ileriye ötelenmiş hazlar insanları dal kavukluk yaptırırken yükseldikçe dal kavukluk bekler hale getiriyor. Ve Türkiye gibi aslında işin tanımının net olmadığı durumların çok olduğu yerlerde ve kimin ne iş yaptığını çok anlaşılmadığı, çıktığının sorgulanmadığı yerlerde bu boşluklara dal kavuğu silikon gibi sıkıyor. Çünkü iyi hissediyorsun kendini.
Evet, evet.
Mesela diyorsun ki bu %30 benim istediğim işi yapıyor. Bunu yanından bir adamla destekleyeyim. %70 bana kendimi iyi hissettirsin.
Evet.
Ve bunu yaptığın zaman aslında yönetilen sen oluyorsun. Bir şirketin CEO'su olmanın en kolay yolu CEO'nun yalakası olmaktır, tamam mı? Çünkü bir şeyin yapılmaması için o kişiyi yönlendirebilmek, ne yapılmasını söylemek kadar güçlüdür. Ve o yüzden aslında bizde politik hareketler, işte siyaset diye bilinen kafa yapısı iş yerlerinde bu şekilde işler. Hatta evliliklerde bile böyle yürür yeri geldiğinde. O yüzden bu öldürülmesini tavsiye ettiğim bir kurum değildir. Fakat iki ayağını yere basarsa dengeli durursun. Bu ne demek? Bir insan kendi işini düzgün icra edebiliyorsa ve en önemlisi icra ettiği işin ölçülebilir kriterleri varsa, bunlar bir gün kavga bile ederken ispatlanabiliyorsa ya da bir iş başarıldığında o işin içindeki senin katkın ölçülebiliyorsa, bunu yanına yaparsan tadından yenmez.
Aynen öyle işte, bir yani enstrümanlardan bir tanesi. Şimdi bak var böyle bir şey. Ne olursa olsun, ne kadar profesyonel çıktıların olursa olsun, ne kadar iletişimin kuvvetli olursa olsun ya da işte işinle, kişiliğinle kendini ne kadar ortaya koyarsan koy, nihayetinde seni terfi ettirecek kişi eğer müthiş derecede farkındalığı yüksek, kendisi üzerinde çalışmış bir yönetici değilse, seni en onaylayanlar kişiler arasında istiyor. Yani kendisini onaylayanlardan olmanı istiyor. Sen işin gerekliliğine inandığın için itiraz eden taraftaysan bu tip terfilerde geri planda bırakılabiliyorsun. O yüzden de aslında bu dal kavukluğu bir miktar faydalı anlamda yaparken birazcık da nabza göre şerbet vermek dediğimiz o bir zeka pırıltısıyla beraber kurgulamak gerekiyor. Yani ne zaman yapacaksın, ne sıklıkta yapacaksın ve hangi ortamda yapacaksın?
Aynen öyle. Çünkü aynı zamanda bütün gün senin işini yapmanı sağlayan diğer arkadaşlarını da kaybetme riski yaşıyorsun.
Aynen öyle, evet.
Diğer taraftan. Şimdi burada bir de dur buna bir örnek vereyim ondan sonra. Bu ikinci el bir örnek. Bunu ben yaşamadım. Fakat enteresan. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinde bir gün genel müdür, orada genel müdürler var yani düşün. Hani artık aşağıda yönetim kurulunun altında. Ekibine şöyle bir açıklama yapıyor. İnsan ilişkisi satışın temelidir. 2,5 saat adamlar maşaya dönüyor artık dinlemekten, tamam mı? İşte önemli olan şudur. Satışta know-how önemli değildir, sektör tecrübesi. 2 hafta sonra adam kayak hocasını satış direktörü yapıyor. Onun zeminiymiş, tamam mı? Çünkü hani adamın satabileceği tek şey var. Abi adamın bir muhabbeti var biliyor musun diye. Tamam ya, satış direktörü olur mu? Ve yani çok yeni sektörlerden birinde oluyor bu. Millet isyan ediyor, kıyamet kopuyor. Daha yukarıdan artık rica geliyor, adamı gönderiyorlar. Ama o adamın arkasından da onu getireni gönderiyorlar.
Güzel. Birileri uyanıyor konuya.
Aynen, çünkü diyor o kadar da değil.
O kadar
yani
da değil abi.
İşte orada senin çok etkilendiğin şey şirketteki etkili şey değildir aslında. Onu demeye çalışıyorum. Bir de konuyu biraz hani diyeceğiz ya, bu insanlardan kendimizi nasıl koruruz'a girmeden biraz Türk insanının dal kavukluğuna gelmek istiyorum. Evet. İş hayatında özellikle yabancıya karşı bu konuda ne düşünüyorsun?
Abi çok komik, şöyle çift taraftan onun bir etkisi var. Şimdi sen yabancıya karşı, aslında bizim de böyle bilmiyorum hani kültürümüzden kaynaklanıyor galiba, yabancıyı böyle bir farklı bir yere koyuyoruz biz.
Evet.
Şimdi ben Antalyalıyım. Antalya'da zaten benim büyüdüğüm ortamda öyle bir şey vardı. Hani turist her şeyden daha kıymetliydi. Ya mesela tatil köyüne turist girebilirsen giremiyordun falan Türk olarak. Benim çocukluğumda gerçekten bu böyleydi. Yani,
babana kızını kes deseler koyun inene kadar gidebilirsin yani turist
aynen,
diyorsa.
Aynen öyle yani. Dolayısıyla hani turist daha uygun fiyattan yararlanır. Ben turist böyle medarı iftarı şehrim falan. Biraz gerçekten böyle bir durum var. O yüzden böyle mesela yabancılar geliyor abi Türkiye'ye, tamam mı? Havaalanına iniyorlar. Bizde başlıyor bir karşılama sefası. İşte Ahmet Bey'i gönderiyoruz falan biz oraya İngilizce. Zaten bir kere şirkette taranıyor işte araba kullanabilen ve İngilizce bilenler falan diye, tamam mı? Bir de böyle muhabbeti iyi olacak, yolda sıkılmasın Almanlar falan.
Tabii.
Gönderiyorsun havaalanına falan, adamları toplattırıyorsun, getiriyorsun. Sonra işte hoş geldiniz, beş gittiniz bilmem ne, çay servisi dayıyorsun böyle, pasta, börek bilmem ne, artık Türk baklava falan. Antep'ten baklava getirildiğini gördüm ben yani misafire. Böyle bir ağırlama ve şey kültürü başlıyor. Abi sen Almanya'ya gidiyorsun, kimse seni sallamıyor abi, ofise gel işte, inmişsin havaalanında kim takar seni, bin taksine gel yani.
Değil mi?
Bizde var bu birazcık böyle yabancı aşkı mı diyeyim, ne diyeyim?
Ya o biraz şeyden ben çok samimi söylüyorum. Hani iyi kötü de bayağı ülkenin insanıyla çalıştım. Türk insanı nadide denebilecek kadar kıvrak zekalı bir ulus. Adaptif, sosyal. Sadece kendi özgüveni bireysel insanlar arasında çok değişiyor. Mesela Amerika'da bir mikrofon uzat sokakta. 10 kişiden 9'u sana yeterli bir cevap verir kameraya karşı. Türkiye'de ikisi verir ama ikisine dersin ki bunlara program çekin. Halbuki öbür 8'i de bunu yapabilir. Fakat o bizim kendimize çok soru sormamızdan, kaygımızdan kaynaklanır. Yani biz aslında karşıladığımız insanları çoğundan daha kıvrak zekalı ve daha sosyal, daha eğlenceli insanlarız. Ben bunu gördüm iş hayatımda.
Evet.
O yüzden aslında bunun kökeni şuradan geliyor. Batılılaşma kafasından geliyor. Yani medeniyet batıdadır. Bazı insanlar batıyı örnek alayım olarak anlarken bazıları batı her şeyi biliyor olarak almış durumda. Bu yüzden özellikle batıdan konukların varsa
evet,
otomatik olarak sen diyorsun ki ben de sizdenim
diyorsun.
Tamam mı? Ve sizin dediğinize hak veriyorum çünkü sizin kadar konuya hakimim.
Abi bir de şu var bizde. Şimdi batıya ben de sizdenim, ben de senden üstünüm var bir de. Evet. Bizim şimdi mesela alıyorsun adamları Boğaz'da yemeğe götürüyorsun. Diyor ki sen işte Ren Nehri'ne bakıyorsun. Bak biz Boğaz'a bakıyoruz falan.
Sanki böyle, Boğaz'ı sen yaptın.
Evet abi ben yapmışçasına falan böyle. Bir kere bir Alman misafire geldi. Nehir bu mu dedi. Dedik ki ne nehiri ya. Hacı nehir. Koca deniz lan bu falan diye. Hani Boğaz'ımızla övünüyoruz. İşte garsonumuzla övünüyoruz. Ne bileyim sen böyle balık yedin mi Almanya'da hacı falan. Balıkla övünüyoruz falan. Bir nevi de şov yapmaya çalışıyoruz. Bak bir taraftan yalıkalık yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan şov yapmaya çalışıyoruz. Ama Alman perspektifinden bakayım adamlar anlamıyorlar konuyu. Yani senin bu yaptığın şeyleri adamlar hani kibarca nezaketle evet siz bize güzel yalakalık yaptınız diye yani içlerinde bir belki şey uyanıyor ama hiç kimse müteşekkir olmuyor bundan dolayı.
Olmaz.
Yani çünkü gerek
şirket,
yok.
Şirketle ilgili hiçbir konuyu çoğu bununla karıştırmıyor. Aslında. Doğu geldiği zaman da Doğu'ya da şunu diyorsun biz de sizdeniz.
Doğru.
Biz de sizdeniz deyince bu sefer onun farklı bir dal kavukluğu var ama aslında burada bir yargı vermek için söylemiyorum. Sadece demek istediğim şu. İnsanlar kendileri gibi kendi iyi yapabildikleri şeyle ortada oldukları zaman bunun adı dal kavukluk olmaz.
Aynen.
O şekilde davrandığında takdir edilirsin. Ve evet. Global olarak takdir edilirsin. Çünkü bir insandaki güzel bir özelliğin ülkelere göre değişen bir tanımı yoktur.
Doğru. Doğru söylüyorsun.
Bir de bunu demeden bunu kapatamayacağım. Bu yabancı konusunu. Herkes şeye baksın ya Steve Tyler vardı ya Liv Tyler'ın babası evet. Aerosmith'in eski evet, solisti evet. Ona baklava yedirilirken bir resim onu bir görmeniz lazım yani hani hakikaten gerek yok bu kadarına ama tabii bilmiyorum artık neyse reklama girdi hadi ondan sonra şeye devam edelim biz bu insanlara karşı ne yapabiliriz şimdi eğer biz böyle olan insanların olduğu bir gruptaysak o bizim yöneticimiz değilse sadece sinir oluruz doğru burada önemli olan şu yöneticimizin buna ne tepki verdiğine bakmamız lazım.
Evet.
Ve ne tepki verirse versin bunun dışında bizim yaptığımız bize göre kıymetli olan çıktılarımıza değer verip vermediğine bakmamız lazım.
Aynen.
Eğer gerçekten reel şeyler masaya koyarken diğer insanların sadece kendisine iyi hissettirmesi ve fikirlerini onaması yüzünden bizi arka plana ittiyse o an bir problem var demektir.
Evet.
Ve o noktada yöneticiyi uyandırmaya başlamaktan tut başka bir departman bulmaya kadar her yol mübahtır bana göre.
Kesinlikle katılıyorum. Yani bu bizim zaten çözebileceğimiz bir şeyi aşıyor. Artık orada hani o yöneticinin perspektifiyle ilgili bir sıkıntı var. Ve zaten hepimiz biliyoruz ki iş hayatında çok önemlidir bağlı olduğun yönetici. Evet. Yani kurumun kültüründen de önde senin yöneticinin zihniyeti. O yüzden eğer bu tip yalakalıklara, boş yalakalıklara diyelim. Sadece bunun üzerine kurulmuş bir kariyer planı çiziliyorsa, böyle bir planlama yapılıyor. Bu kişiler ön plana çıkıyor. Diğer gerçekten kişilerin emeklerinin üzerine basabiliyorsa orada ciddi bir sıkıntı vardır. Onu düzeltmesi gerekir.
Ve bunu
gerekir.
Fark edip dediğin gibi işte önce yöneticiden başlaman lazım. Yani bunu yapan kişi değildir önemli olan. Bunu yaptığı zaman bundan etkilenen kişidir. Hı hı. Sen her zaman iş hayatında seni etkileyen insanların üzerinden çözümler üreteceksin.
Aynen.
Yoksa başka birilerinin yaptığını durdurup onların etkilenmesini engellersen iki gün sonra başka biri aynısını yapar.
Doğru. Yönetici perspektifinden de şöyle ekibinde bunu yapan olabilir. Yani sen yöneticisin ve ekibinde gerçekten işte diyelim ki 10 kişi var. 2 kişi bu metodolojiyi kurmuş. Diğer 8 kişi bunu kurmamış. Senin yönetici olarak vereceğin mesaj önemli. Bir kere sen ne kadar bunun farkında bir yöneticisin. Eğer sen gerçekten biraz kendi üzerinde çalışmış farkındalığı yüksek bir yöneticiysen. Kişilerin iş çıktılarıyla bu tip süreçleri birbirinden ayırabiliyorsan net olarak. Zaten vermen gereken mesaj şu. Öncelikli olan iş çıktılarıdır. Evet hepimiz sosyal bir çevrede sosyal kaygılarla yaşıyoruz. Evet zaman zaman bu tip işte onaylanmalar vesaireler kabul görülebilir. Ama ön planda olan net KPI'lardır mesajını vermen lazım. Yoksa şöyle bir kitle yaratırsın kendine. Ya herkes full yalakalık yapacak ya da herkes ayrılacak.
Aynen öyle. Bu dediğine sadece şunu eklemek istiyorum. Bir yönetici dal kavukluğu çok seviyor olabilir. Bu gayet normal. Bunu tatlı alışkanlığı gibi düşünebilirsin. Fakat bunu seviyor olduğu halde yapması gereken şey ortalıkta yapıldığında buna tepkisiz kalmaktır. Çünkü kamuoyunu kaybedersin tamamen. Özellikle bir yöneticiysen senin yöneticinin de olduğu ya da senin ekibinin olduğu ortamlarda dal kavukluğa karşılık verdiğinde insanlara bunun işe yaradığı mesajını veriyorsun.
Evet, evet.
Dolayısıyla dal kavukluğu çok seviyorsan adamı odana çağırır sabaha kadar kendini onaylatırsın tamam mı? Ama adamı çağırana kadar yalnız kalana kadar... Ucundan kopar bırak şu çikolatanın tamam mı?
Kesinlikle. Ya bir de ben şeyi gördüm Tolga. Bir tane yöneticim vardı bak kapatırken onu söyleyeyim. Gerçekten hani dünya üzerinde gördüğüm nadide örneklerden bir tanesiydi bu konuda. üst düzey bir yöneticiydi. Yani bir şirketin, bir ilaç şirketinin genel müdürlüğüne kadar yükselmişti. Hayatımda gördüğüm içi en boş ama dal kavukluk becerisi en yüksek olan kişiydi. Ve düşün yani ne kadar çok uzun yıllar kariyer basamaklarını tırmanarak gelmiş. Fakat şunu gördüm. Bu kişiye ekip olarak gerçekten hiç böyle bir mecrayla yükselme kaygısında olmayan bir ekip olarak denk geldik. Tamam mı? Yönetici müthiş seviyor dal kavukluğu. Kendisi de çok yapıyor. Alttaki ekipte hiç dal kavuk yok. Net iş çıktılarıyla.
Adamın cehennemi.
Evet, adam gitti abi. Tabii adamın gider. Cehennemini yarattık. Çünkü şöyle bir şey oldu. Bu üst yönetim taraftan da görüldü. Altta müthiş KPI ve çıktılarla hareket eden bir ekip var. Ortada üst yönetime raporlayan kişi full dal kavuklukla konuyu kurtarmaya çalışıyor. Adam gitti, biz kaldık.
Çok güzel olmuş. Bu da ders niteliğinde bir örnek oldu.
Aynen.
Şimdi biraz aslında şuna da değinmek istiyorum ben. Aslında dal kavukluk olarak anlaşılan bir de samimiyet kavramı vardır. Sen insan olarak bir insanı sevebilirsin. Bu senin yöneticin de olabilir. Çok iyi bir fikrin olabilir. Hakikaten heyecanla anlatabilirsin. Adamın yaptığında çok beğenip takdir etmek isteyebilirsin. Samimiyetle dal kavukluğu ayıran şey senin bunu söylediğin ortam ve sıklıktır aslında. Çünkü samimiyette kullanılan mantıkla dal kavuklukta kullanılan mantık aynı cümleleri barındırır genelde. İşte haklısınız, ben de aynı fikirdeyim, bu ne kadar iyi oldu. Aslında ben de böyle düşünmüştüm, bırakın ben yapayım gibi şeyler. Dolayısıyla bunların sıklığını ve ortamını ayarladığınızda yöneticinizle samimi bir ilişkiniz olabilir.
Güzel.
Ve o samimiyeti, samimiyet olduğunu hissettirdiğinizde diğer insanlar bu samimiyetten örnek alabilirler, sizinle de samimi olurlar.
Aynen, bu samimiyet tabii şunu da gerektiriyor. Sen eğer yöneticinle aynı fikirde olmadığın bir konuyu da aynı samimiyetle dile getiriyorsan bunu kesinlikle destekleyen bir şeydir.
Bu bir dengedir, doğru söylüyorsun.
Aynen.
Şimdi orada bir de son olarak söz verdik madem, yapmak lazım. Bu işin üstadı olan insanlara birkaç tavsiye verelim. Arkadaşlar, bu konuda çok iyiyseniz, bu yeteneğiniz bütün mahallece biliniyorsa, tüm erkek ve kız arkadaşlarınız tarafından, aileniz tarafından, eşiniz tarafından ve patronlarınız tarafından, bunu kullanın. Ama bunu şöyle kullanın. Bu tip ilişki kurabilme kabiliyetinin aynı şekilde işe yaradığı alanlar vardır. İşte pazarlama, satış, eğitim gibi insanla direkt iletişim kurulan. Bu alanlarda çalışmıyorsanız bir kere yeteneğiniz bu alanlardadır. Bu o alanlarda çalışanlar bunu yapıyor demek değildir. Ama aynı kaynakları kullanıyorsun demektir.
Doğru.
İkincisi, bunu yaparken samimiyet çizgisini kaçırmayın. Çünkü karşınızdaki kişinin kendisinin kandırıldığını hissetmesi durumunda sizin dal kavukluğunuz ve geçmişteki tüm dal kavukluklarınız sizin aleyhinize delil olarak kullanılacaktır. O yüzden bazen yalandan da olsa hayır deyin. Ve patronunuzun olmadığı ortamlarda sizin dal kavuk olduğunuzdan kıllanan 25 kişiyle arada mutlaka bir şeyler yiyip için ki yok ya iyi çocuk aslında gibi bir iz bırakmaya çalışalım elimizden geldiği kadar. İşte aslında son olarak da şunu demek istiyorum. Bu dal kavukluktur dedik, yalakalık da şudur budur. Aslında çok tatlı bir şey gizli altında. Hep diyoruz ya, iş hayatı hayatın bir parçası. İnsanın ne kadar insana ihtiyacı olduğunu, ne kadar çıplak olduğunu, ne kadar kaygılı olduğunu ve aslında birbirini ne kadar mutlu edebildiğinin de küçük bir kanıtıdır bu.
Doğru, doğru.
O yüzden insanın insanla çalıştığı yerlerde senin dediğin gibi her şeyden biraz lazım. Birbirimizi iyi hissettirmemiz dahil. Fakat bunu bir meslek haline getirmeyi tavsiye etmiyorum.
Aynen, katılıyorum. Çok güzel bir noktada kapattın abi. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Ya yine muhteşem bir bölüm çektik. Ağzımıza sağlık. Bizden de zaten başkası beklenemezdi. Yalnız bizi yalnız bırakmayın. Soru ve sorunlarınıza ihtiyacımız var. Tüm sorularınızı bize podcast açıklamasında belirttiğimiz Instagram hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar lütfen akıl sağlığınıza mukayyet olun.